Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte mühim şeyler yapacağız bu defa. Mühim şeyler, biraz spor var, siyaset var. Onları konuşalım. Ahmet Spor'un birinci lige çıkışı epeyce bir gürültü kopardı. Sevilenler var, eleştirenler var. Siyasetin de gündemine girdi. Ama ifade edildiğine göre 1 milyonun üzerinde seyircisi var deniyor. Sadece Diyarbakır ve çevresinde değil, metropollerdeki Kürt ve Kürt olmayan gençlerin de desteklediği, izlediği bir takım diye söyleniyor. Onun dışında Göztepe Süper Lig'e döndü İzmir'de. Bunlar ne anlama geliyor? Bir spor olarak, iki sosyoloji olarak, üç siyaset olarak.
Şimdi önce şeyden başlayalım. Ahmet Sportif henüz çıkmadı.
Ya çıkacak.
Önümüzdeki hafta sonu Ahmet Sportif'in kendi evinde yenilmesi, bir farkla bile olsa yenilmesi durumunda Kastamonu'da deplasmanda Arnavutköy'ü 10 farkla yenerse
Evet.
Ahmet Sportif playoff'a kalmış olur yani. Dolayısıyla bu skandal sezonunda böyle bir ihtimali dışarıda bırakmak bana çok şey gelmiyor yani. Pekala böyle bir ihtimal bile gerçekleşebilir. Öyle skandallar yaşıyoruz ki.
Evet, böyle bir ihtimal gerçekleştiğinde kesinlikle yeni bir program yaparız.
Ama yani Ahmet Sportif etrafında bu sezon beni şaşırtan bir şey oldu. Onu ifade etmem gerekiyor. Yani bugüne kadar, bu sezona kadar Ahmet Sportif'in önüne sahiden çok tuhaf engeller çıkarılıyor idi. Saha dışı engeller çıkarılıyor idi. En azından öyle görünüyor idi yani.
Onlarca yöneticisi hapishanede tutuklanıyor. Gittiği deplasmanlarda seyirci tarafından eleştiriliyor, saldırılıyor. Hatta birlikte rakip takımla seyrettikleri maçlarda dayak yiyorlar yöneticiler filan gibi bir sürü olayla karşı karşıyaydık.
Evet, bu sezon bu kadar çok tantana olmadı. Yani bir biçimde hani buradan yola çıkarak Ahmet Sportif'in terfi etmesine mani olunması için bir çaba harcanmadığı sonucuna varıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ahmet Sportif bu sezon ekstra bir sportif başarı gösterdi de o sayede bu sezon yükseliyor demek için elimizde yeterli veri yok. Mesele sportif değil yani. Bundan önce sportif değildi, şimdi bu sezonda sportif değil.
Düşürülmesi de sportif değildi. Ona uygulanan bu baskılar ve yıldırıcı davranışlar da değildi. Ben tabii futbol izlemediğim için doğal olarak futbolun gereği olarak mı buraya kadar geldi yoksa biraz kayırıldı mı onu bilemiyorum. Ama buraya gelmiş olması geniş toplum kesimleri tarafından olumlu karşılandı.
Kayırıldığını zannetmiyorum. Sadece önünün kesilmediğini.
Hayır.
Yani yukarılarda bir yerlerde bu sezon Ahmet Sportif'in önünü kesmeyelim kararı verilmiş olduğu sonucunu çıkarıyorum. Yani ana hatları itibariyle. Buraya bakıldığında Ahmet Sportif'in önümüzdeki sezon işte birinci ligde olmasının birçok kişiyi çok heyecanlandırdığı bir tarafa Ahmet Sportif karşıtlığı üzerinden yürütülüyor olan havanın yumuşatılmış olduğu ve yumuşatılacak olduğu zannına da sahibim. Bunun hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle bakıldığında bunun hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani. Eğer dediğim gibi önümüzdeki hafta absürt skandallar gerçekleşmezse.
Yani spor ilk defa ya da uzun bir aradan sonra yeniden toplumların bir araya gelmesini sağlayabilecek bir gösteri olarak önümüze çıkıyor diyebiliriz belki buradan hareketle.
Uzun bir zaman sonra demiş olman gerekiyordu. Çünkü biz 2001'de daha nasıl desem kör gözün parmağında böyle bir hadise yaşadık. 2001 yılıydı değil mi? 24 Ocağı'nda Gaffar Okkan suikaste uğradı. Gaffar Okkan Diyarbakır Spor'un birinci yani o zamanki birinci lige Süper Lig'e yükselmesinin bu hadiselerin yönetilmesinde devletin işine yarayacağı kanaatine sahip ve bir anlamda gölge başkanıydı Diyarbakır Spor'un. Devletin Diyarbakır Spor'un yanında durmasını sağlayan en önemli aktör gibi görünüyordu. O dönemde Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vesaire de Diyarbakır Spor'un birinci lige yükseltilmesinin iş göreceği kanaatine sahip idi. Ve işte o sezon enteresan, çok enteresan bir ikincilik, yani şimdiki birincilik organizasyonu vardı. Böyle 4-5 grupta işte 50 takım galiba mücadele etti. Her grubun ilk ikisi ayrıca bir playoff grubu oluşturdu. Orada son 2 haftaya girerken Göztepe lider, Altay ikinci, Diyarbakır üçüncü, İstanbul Büyükşehir Belediye şimdiki Başakşehir dördüncü idi ve işte Sondan ikinci haftada Diyarbakır'da bir Diyarbakırspor Altay maçı vardı. O maçta çok şaibeli işler oldu. Yani devlet alenen göz göre göre Diyarbakırspor'un playoff oynamadan yükselmesi için Altay'ı harcadı yani. O harcamayı izleyemedik çünkü televizyon kameralarının sahaya girmesine izin verilmedi, stada girmesine izin verilmedi. Tuhaf tuhaf işler yapıldığını, görgü tanıkları anlattılar vesaire. Yani devlet Diyarbakırspor'u bir tür yumuşatıcı olarak kullanmak konusunda bir irade sergilemiş idi 2001'de. Şimdi aradan 23 yıl geçtikten sonra benzeri bir senaryo gerçekleşiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü anladığım kadarıyla bu sefer Ahmet Sportif sahiden de kendi dinamikleriyle sadece önü kesilmediği için birinci lige yükselebiliyor. O zaman Süper Lig'e yükselmişti Diyarbakırspor.
Bunu da
Bunun
hakikaten anladım. Kendi dinamikleriyle gelişiyor olması daha iyi bir şey. Yani organik bir durum var. Eğer hakikaten bir şey yapacak ise şimdi daha anlamlı olur. Öbür türlü hani devletin zoruyla yapıyor olduğu için biraz suni kaçmış da olabilir.
Yani orada da sonuçta Diyarbakırspor işte playoff oynayacaktı eğer o hadise gerçekleşmeseydi. Ama yani devlet o işin bir şansa kalmasını ya da ertelenmesini istemedi. Yani orada Altay'ı harcamayı tercih etti diye gördüm ben. O tarihlerde olayı öyle gördüm. Sonuçta o tarihlerde Altay vesaire benim daha çok da ufkuma giren bir kulüptü. Şimdi Ahmet Sportif hikayesi yeni bir hikaye değil. Yani birkaç yıldır özellikle fena halde köpürtülüyordu olan bir şey. Reel olarak belki üzerine bu kadar gidilmeseydi, yani deplasmanlarda falan başına tuhaf işler gelmeseydi, Diyarbakır'da o reaksiyonların karşılığı verilmeseydi vesaire, Ahmet Sportif bu kadar da mana taşımıyor olabilirdi. Ama senin işaret ettiğin gibi üzerine bu kadar gidilince her geçen yıl biraz daha ehemmiyeti arttı ve şimdi şu anda muhtemelen Türkiye'de en çok taraftarı olan, dünyada en çok taraftarı olan Türkiye kulüplerinden bir tanesi haline geldi. Çünkü gördüğüm kadarıyla Ahmet Sportif'in maçlarını sadece Diyarbakırlılar, sadece Türkiye'de Kürtler falan izlemiyor. Yurt dışında Kürtler de
İstiyor.
iştiyakla izliyorlar. Oralardan 3-5 finansal destek falan da geliyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bir anlamda İspanya'da işte Katalonya'nın Barcelona'sı neyse ona eşdeğer bir şey halini almış durumda şu anda Ahmet Sportif.
Aslında
Sosyal olarak.
isminin de Ahmet Spor olması ilginç. Bu da çözüm sürecinde galiba gündeme geldi. O dönemde adı değişerek Ahmet Spor oldu. Çünkü Ahmet adının kullanılmasını da itiraz ediliyordu devletin pek çok kurumları ya da şahısları. Bu ismin korunmuş olması bence önemli bir durum.
Yani evet, sonuçta bir direnç odağı olması ta isminden de başlıyor zaten yani. İsmiyle de müsemma oldu. Ben şimdi fi tarihinde Diyarbakırspor için yazdığım yazıda akşamda yazarken demiştim ki kendi hesabıma yani aslında Diyarbakırspor Türkiye için ciddi bir fırsattır. Yani devletin buna sahip çıkması gerekir. Sahip çıkarken de yani Barcelona misali gibi sonuçta onun sıcak bir şey olmasını böyle hani çok evcilleştirilmiş diğer kulüplere benzetilmiş Elazığspor'a veya işte Malatyaspor'a, Kayserispor'a benzetilmiş bir şey haline getirilmeden sahiden de o Kürt kimliğinin işte Barcelona benzeri bir temsilcisi olarak yani sıcak ama el yakmayacak kadar sıcak bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir bunun Türkiye'ye ciddi bir faydası olur diye yazmıştım kendimce. Şimdi bir dizi izliyorum Disney Plus'ta. Bu Gal takımı Rexham'ın hikayesini anlatıyor. Belgesel ve canlı çekilmiş belgesel. Anladığım kadarıyla zaten o belgeseli çekebilmek için birisi Amerikalı, birisi Kanadalı, ikisi de şöhretli de ben tanımıyorum yani. Show business'in içinde, Hollywood'un içinde iki kişi. Sonuçta ikisinin de futboldan anladığı yok. Yani spor dedikleri zaman aklına futbol gelen kültürlerden gelmiyorlar. Ama işte bir belgesel çekmeye karar vermişler. Bunun içinde bir takım aramışlar ve Galler de Wrexham'ı seçmişler. Anlamlı gerekçeleri var. Başı dertte olan bir kulüp. Tıpkı şimdi işte Diyarbakır Ahmetspor gibi başı dertte olan bir kulüp. Borçları var vesaire falan. Halbuki köklü bir tarihi var. Çok eski. Stadı zaten ayakta kalan en eski uluslararası stat olan bir kulüp yani bu kulüp. Bunu almaya karar veriyorlar. Çünkü evet işte yani sporun, futbolun sosyolojik anlamı konusunda bir belgesel çekmeye karar vermişler. Kaderi ne oldu olayın ondan sonrasını bilmiyorum yani. Diziyi bitirmediğim için henüz. İlk sezonun sonlarındayım. Ama yani sonuçta spor böyle bir şey. Spor belirli bir takım sosyal dinamikleri yönetebilmek için çok kullanışlı bir şey. Artı işte o sosyal enerjinin yönlendirilmesi için çok fonksiyonel bir şey. Ben de birkaç başka vesilelerle birkaç kere sözünü etmiştim. Büyükelçinle beraber Cenevre'de bu dünyanın muhtelif yerlerinden seçilmiş 20 kadar belediye başkanını davet etmişlerdi. Büyükelçin onlardan biriydi. Ben de onunla beraber gitmiştim. Orada işte Amerika'da bir şehrin belediye başkanı vardı Birleşik Devletler'den. Yeni kurulmuş şehir. Yani nasıl olmuşsa işte kurulmuş birkaç yıl içinde birkaç yüz bin nüfusu olmuş. Şehrin en ciddi işte derdi şey obezlik falan böyle bir şehrin belediye başkanı işte hani sizden de bir fikir yani şehrimle ilgili ne yapabilirim diye sizden de bir fikir sorayım falan dediğinde ben ona demiştim ki bir spor kulübünüz olsun yani. O da evet bu herkesin tavsiye ettiği bir şey yani derdimiz şehir kimliği yaratmak, şehirli kimliği yaratmak yani. Şimdi bu ise evet spor kulüpleri çok anlamlı fonksiyonlar üstlendiler bütün tarih boyunca yani. Dolayısıyla da evet burada Ahmet Sportif görünen o ki konjonktürün denk gelmesi vesaire sebebiyle ve çok üstüne gelinmesinin yarattığı reaksiyonun sonucu olarak hızlı bir biçimde sahiplenildi. Çok geniş bir kesim tarafından sahiplenildi. Bu doğru yönetilirse, doğru kontrol edilirse Türkiye'nin menfaatine sonuçlar doğurabilecek gibi görünüyor. Hani
Şimdi Selahattin Demirtaş'ın o zamanki HDP'yi Türkiye'lileştirme diye bir hedefi var idi. Şimdi futbol üzerinden Ahmetspor bir Türkiye'lileşmeyi gerçekleştiriyor gibi. Yani sadece bölgedeki insanlar değil, hemen herkesin sevdiği bir, takip ettiği, onayladığı, destek verdiği, bir yerinde tuttuğu bir takım durumunda. Bu bence önemli bir durum herhalde.
ya şimdi şöyle bir tablo var. Yani sen şahit ettin bu programdan önce yani. Böyle bir program çekelim derken sen işaret ettin. Sonuçta işte son maçlarında işte İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkıp işte Türk bayrağı açarak falan. Ya bak bizden size zarar gelmeyecek deme ihtiyacı hissediyorlar. Yani bu anlamlı bir şey. Peki neden bu ihtiyacı hissediyorlar? Çünkü başarı var. Başarı olmasaydı yani yine eğer bastırılmış olsaydı ve şimdi böyle ligin ortalarında yer almış olsaydı muhtemelen bu reaksiyonu göstermeyeceklerdi. Ama şimdi başarı var ve bu başarı tehlikeye girecek korkusu anlaşılan o ki oradaki bir dizi hassasiyeti tetiklemiş gibi görünüyor. Tablo budur yani. Sen şimdi zamanında da Diyarbakırspor'un ölçülü bir başarı kazanması için makul ölçülerde destek vermiş olsaydı o başarıyı korumak için Diyarbakırspor üzerinden kendi enerjilerini Türkiye'ye kendilerini ispatlama ihtiyaçlarını karşılamış olsaydı Diyarbakırlılar eğer tablo bu hale gelmeyecekti yani. Ama sen bütün yolları kapatıp bütün imkanları kapatıp bir toplumu yani beğenirsin beğenmesin yani var orada öyle bir topluluk var yani. Ve onların bütün kanallarını kapattığın zaman bunun şiddete yönelmesini çok anlaşılmaz görünmüyor bana yani.
Ama şu bence dikkat çekici bir durum. Aslında toplumun büyük bir kesimi, geniş bir kesimi başarıyı burada gördüğü için, kendisini ispatı burada Diyarbakır Ahmetspor'da gördüğü için bir halel gelmesin diye titizleniyor ve İstiklal Marşı söylüyor. Yani bu bence son derece anlaşılması gereken ve olumlu olarak yaklaşılması gereken bir konu gibi geldi.
Evet yani şimdi önümüzdeki sezon yani önümüzdeki hafta bir saçmalık olmaz. Önümüzdeki sezon birincilikte oynayacak olursa Ahmet Sportif anlamlı bir fark var ikincilikle birincilik arasında. Yani birincilikteki bütün maçlar yayınlanıyor. Dolayısıyla daha görünür olma fırsatı yakalamış olacaklar. Tabii burada şunu da bilmiyoruz. Yani finansal olarak o kadar da parlak görünmüyordu Ahmet Sportif'in durumu. Yani bir üst seviyede tutunabilecek veya yükselebilecek, daha da yukarı çıkabilecek bir performansı sergileyebilecek finansal imkanları var mı? Bunları da bilmiyorum. Yalnız şu son 8-10 yıldır şöyle bir tablo var yani. İstisnai olmayacak bir biçimde o birinci lig, yani şimdi Ahmet Sportif'in yükseldiği lig bir geçiş ligi haline aldı. Yani aşağıdan gelen hiç beklemeden yukarıya çıkıyor. Yukarıdan gelen de hiç beklemeden aşağı iniyor. Yani böyle bir tuhaf ara lig haline aldı. Dolayısıyla şimdi Ahmet Sportif'in önümüzdeki sezon birinci ligde de şampiyonluğa oynaması çok şaşırtıcı olmaz. Dolayısıyla eğer varsa finansal darboğazları, bunların çözülmesi durumunda tercihen kamuoyunun, yani seyircilerin, izleyicilerin imkanlarıyla bu finansal kaynak yaratılarak bir şeyler yapılması durumunda bölgedeki sosyoloji, işte dediğim gibi, bir başarı hikayesini Ahmet Sportif üzerinden yaratabildiği zaman görünen o ki bir tansiyon düşüklüğüne, sıcaklığın kabul edilebilir bir düzeye düşmesine katkı sağlayabilecek bir enstrüman yani Ahmet Sportif. Umarım bunu değerlendiririz ülke olarak. Yani bunu değerlendirmenin ön şartı Ahmet Sportif'e deplasmanda ırkçı bir takım karşı koymalarının önüne geçilmesi. Devletin bunu yapabilecek olduğunu, yapmamış olduğunu düşünüyorum.
Rahatlıkla
Yani
yapılabilir. O çok kolay halledilebilecek bir mesele. Çünkü seyircinin tamamının yaptığı işler değildi onlar. Bir grubun, örgütlenmiş bir grubun başlattığı ve etrafında etkilediği gençleri de yanına çekebildiği eylemlerdi. O yüzden devletin çok rahatlıkla kontrol edebileceği tutumunda.
bence zaten öyle bir genç grubun kendi kendine yaptığı ve devletin kontrol etmek istemediği için kontrol etmediği şeyler bile değil. Devletin fiilen ajite ettiği şeyler.
Evet,
Yani
biraz...
o Beyaz Toros hikayeleri, tribünlere, ya ben tribüne herhangi bir küfürlü pankart sokmaya kalksam buna mani olabilen devlet o pankartlara mani olamayacak olduğunu zannetmiyorum. Yani o kasten devlet, kendisini devlet zanneden bir takım zibidiler yüzünden kotarılmış işlerdi onlar diye bakıyorum. Dolayısıyla da Ahmet Sportif burada Türkiye'nin işine yarayacak, genel olarak bütün ülkenin işine yarayacak bir hikaye haline gelebilir.
Şimdi bu
Umarım.
şampiyonluğu işte ilan edilmese de kesinleşmemiş olsa da kutlanmaya başlandı. İlk kutlayanlardan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Onun tweetinin altına da çok fazla reaksiyon geldi. O Twitter'daki reaksiyona bakar isek önümüzdeki dönem eğer bu sahne sahalara yansır ise, tribünlere yansırsa durum kötü. Değilse iyi olur gibi geliyor. Bu reaksiyon bence hani onun siyasetçi olmasından ve Cumhurbaşkanlığını oynayacak olmasından kaynaklandı. Ahmet Spor'dan ziyade gibi geliyor.
Ya ben önce şunu söyleyeyim, yani benim gördüğüm bu reaksiyonlar benim tahmin ettiğimle kıyaslandığında çok zayıf.
Zayıf, evet.
Ben çok daha, yani şöyle bana söyleseydin bunları bir ay önce, deseydin ki Ahmet Sportif birinci lige yükselecek, ya saçmalama derdim. Hadi tamam, peki buna inandım ve karşısında da şöyle, toplumda da şöyle karşılanacak deseydin ona inanmazdım. Hele onun üzerine bir de böyle İmamoğlu bunu tebrik edecek. Bu olacak iş değildi yani. İmamoğlu da burada bu olayın sembolik manasını
Farkında.
idrak etmiş. Siyasi yatırımını yapıyor. Doğru mudur? İmamoğlu açısından doğru mudur? Ben olsam yapmazdım, ya da İmamoğlu'nun yanında ben olsam yap demezdim. Buraya şimdi böyle bir müdahale hem Ahmet Sportif için hem İmamoğlu için ciddi riskler barındırıyor. Yani bu riski göze almış gibi görünüyor, ama benim açımdan buna gösterilen reaksiyon benim tahmin ettiğimden çok daha düşük. Ve asıl reaksiyon da senin işaret ettiğin gibi Ahmet Sportif'e değil, İmamoğlu'na. Yani İmamoğlu'nun yaptığını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmış olsaydı bu reaksiyonu görmezdi yani. Bunu
Evet.
demeye çalışıyorum. Eskişehir spor taraftarları kızarlardı, ederlerdi de, ama Eskişehir Belediye Başkanı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın taşıdığı mana kamuoyunda İmamoğlu'nun taşıdığı mana gibi olmadığı için bu reaksiyonu görmezdi.
Yani
İmamoğlu'nu gördü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamış olsa orada da işte DEM seçmeni var. O da tepki çekmezdi İmamoğlu'nun çektiği
Bu
kadar.
kadar. Evet, böyle bunu çekmezdi. Dolayısıyla bu beklenenden çok daha düşük bir şey. Aslında kamuoyunun bizim senin benim aramızda konuşurken söylediğimiz kadar olgun ve serin kanlı olduğunun bir göstergesi. Yani yoksa hani çok daha tatsız şeylerin olmasını beklerdim ben. Olmadı. Ama dediğim gibi ben olsam, İmamoğlu'nun danışmanı olsam bunu yapma derdim.
Selahattin Demirtaş'ın tebriği zaten anlaşılabilir bir şey. Kürtçe'de yazmış, Türkçe'de yazmış. O sahipleniyor, gurur duyduk diye. Biraz da hani zalimler falan gibi laf da etmiş. Ama ona bir reaksiyon yoktu. Normal çünkü o
Evet.
beklenen bir şey.
Evet, yani sonuçta dediğim gibi hani hoş bir şey oldu ve futbolun ne kadar fonksiyonel, ne kadar kullanışlı bir şey olduğunun da somut bir misalini gözlerimizin önünde bir kere daha yaşamış olduk.
Yani
Umarım bunun hakkını
mesela
veririz işte tekrar tekrar.
bu sene Süper Lig'de görmediğimiz ilgiyi birinci lige çıkan Amedspor'da gördük. Bir de işte Süper Lig'e çıkan Göztepe'de görüyoruz galiba.
Yani Göztepe konusunda o kadar çok iyimser olmayalım. Yani Göztepe'ye çok anlam yüklemek doğru olmaz diye
Evet.
bu
Ya
anlamda
o
söylüyorum.
anlam şeyden yani uzun süredir Ege'nin birinci ligde, Süper Lig'de olmayışına bir çözüm getirmiş gibi Ege'de birinci şey Süper Lig'de yer alıyor artık filan. Bu belki birazcık şeydir, bir anlamlıdır. Yoksa onun siyasi bir boyutu olduğunu zannetmiyorum.
Yani Ege uzun süredir birinci ligde temsil edilmiyor değil. Yani uzun süre temsil edilmemiş idi ama işte 2017-18'de Göztepe Süper Lig'e çıktı ve orada 5 yıl oynadı. 5. yılda 6 ayda çıktı. Yani sonuçta sözünü ettiğimiz dönem 2017-18 ile 2021-22 arası. Yani genel olarak İzmir'in muhalif kimliği yüzünden cezalandırılıyor olduğu iddialarının daha baskın olduğu bir dönemde Göztepe Süper Lig'de yer aldı. Sonunda 6 ayda çıktı. Sonra 6 ay Göztepe ile beraber Göztepe'yi düşürürken kendisi de düştü ve işte sadece 2 sezondur Göztepe aşağıda yani. Bu anlamda hani böyle çok ekstra bir anlam yüklenebilecek bir durum yok gibi görünüyor. Ama buradan genel olarak Türkiye'de futbolun temsil kabiliyetinin nasıl düşmüş olduğu hakkında biraz ahkam kesebiliriz. Yani evet, Ege'de bir delik var temsil sorunu açısından ama sadece Ege ile ilgili bir şey değil.
Muğla'da, Aydın'da, Denizli'de, Manisa'da, Kütahya'da, Uşak'ta takım yok neredeyse. Yani Süper Lig'de zaten yoklar da futbol neredeyse artık ilgi alanlarına çıkmış gibi. Basket sanki onunla yarışır durumda.
Evet, ciddi markaları, Türkiye'nin ciddi markaları da dışarıda kaldı ve şeyde yani Bursaspor da küme düştü
Evet,
şimdi bu
Bursaspor.
sezon. Espor amatörlükten 3. lige çıkma hayalleri yaşarken o da çıkamadı. Şimdi Sakaryaspor'la Kocaelispor birbirlerini yiyorlar. Aradan Çorum çıkarsa o da tuhaf bir sürpriz olacak falan. Ama yani son tahlilde Türk futbolunda ciddi bir kriz hali var. Yani bu kriz halini ben şimdi sana şöyle özetleyeyim. 2016-17 sezonunda ligin tepesindeki iki takım alabilecekleri puanların %73,5'unu almışlar. Bir sonraki sezon %72,1'ini almışlar. Bir sonraki sezon 66,7'sini, bir sonraki sezon 65,7'sini, sonra %70'ini, sonra 67,5'unu, sonra geçtiğimiz sezon ciddi bir sıçrama olmuş. En tepedeki iki takım alabilecekleri puanların %77,8'ini almışlar. Bu sezon henüz lig tamamlanmamışken, 4 hafta varken şu anda ligin tepesindeki iki takım alabilecekleri puanların %89,2'sini almışlar. Yani bu şimdiye kadar benzerine hiç rastlanmamış bir şey. Şimdiye kadar en yüksek işte geçen sezon 77,8, 78 diyelim. Bu sezon onun üzerine 10 puan konmuş yani. Bu tabii bu sezon tepedeki iki takımın hakemler marifetiyle çok puan almış olmasından da kaynaklanıyor. Ama öte yandan da kurdukları kadrolar itibariyle de sahiden de dört takım ile diğer takımlar arasındaki fark olağanüstü açılmıştı. Trabzonspor ve Beşiktaş kurdukları kadrolardan o kadar da çok geride olmayan kadrolardan gerekli verimi alamadılar. Bu iki takım böyle çok olağanüstü puan topladılar yani. Şimdi bu sıkıntılı bir şey.
Bu kadar yüksek puan toplayan dışarıdaki liglerde takımlar var mı?
İlk iki takımın bu kadar yüksek puan toplaması başka herhangi bir ligde mümkün değildir yani.
Değil.
Yani bunun böyle çok nasıl desem ilk iki takımın çok yüksek oranda puan topladığı yer olsa işte İspanya Ligi olabilir. Belli sezonlarda Real Madrid ve Barcelona onlar bile sezon içinde 8'er 10'ar maçta puan kaybederler yani. Yani şimdi
Bu paranın yukarıda toplanması gibi aşağıda az kaldı. Yukarıda birkaç kişi de bütün para toplandı ya. Ona benzedi galiba bizim lig.
temelde zaten problem buradan kaynaklanıyor. Daha doğrusu şöyle, bu bize Türkiye'deki ekonomik durum hakkında çok şey söylüyor. Yani şimdi uzun süredir İzmir takımlarının temsil edilemiyor olmasının ya da yani böyle zayıf temsil ediliyor olmasının, işte Göztepe'nin arada bir çıkıp işte ortalarda yer alıp 4-5 sezon ondan sonra küme düşmesi vesaire gibi temsil edilebiliyor olmasının esas sebebi İzmir'de ekonomi yok. Yani İzmir'de bir kulübü sırtına taşıyıp Süper Lig'de bir hale getirecek bir ekonomi yok. Şimdi Anadolu bu anlamda bir hayatiyet sergiliyorken Konya, Kayseri, işte
Eskişehir.
Eskişehir zaten çoktandır bu anlamda yok. İşte Bursa falan, şimdi bunlar bir kulübü sırtlarında taşıyacak burjuvaziye sahip oldukları dönemde, evet o şehirlerin kulüpleri Antep, yani bir mana taşı, bir fonksiyon üstleniyorlardı, bir başarı sergiliyorlardı, bir ışık veriyorlardı. Yani iyi kötü bir kadroyu kurup işte o kadroyu finanse edebilecek durumdaydılar. Bu gösteriyor ki bize Türkiye'de bu anlamda o Anadolu'daki dinamizm de ciddi ölçüde erozyona uğradı. Yani AKP'nin, Anadolu kaplanlarının filan sırtında yükseldiği geyikleri dolanıyor ama aslında Anadolu'da marka, büyük ölçekli servet üretebilecek marka üretme şeyi kalmadı. Yani Bursa'da söz temsil için çok ciddi bir ekonomi var gibi görünüyor Bursa'da. Öyle değil mi yani?
Evet.
Ama şimdi Bursa'dan senin bildiğin Bursa markası diyebileceğin bir şey çıkıyor mu? Yani Bursa deyince hala aklına Şeftali geliyor, İpek geliyor, Uludağ geliyor. Yani işte Antep'te Sanko gibi bir şey vardı. Konya'da Kombassan gibi. Bunlar hepsi
Gitti.
tarihe kadar.
Aynı şey Denizli için de geçerli. Orada
Evet.
da öyle bir markayı yüz sürükleyen bir marka yok. Bir de şirketler giderek de zor durumdalar.
Yani evet, bu şirketlerin bundan 15 yıl önceki payları, toplam ekonomideki payları erozyona uğradı. AKP iktidarı döneminde erozyona uğradı. Yani böyle hani Anadolu'nun şahlanması gibi gösterilen şeyin sonunda geldiğimiz nokta ne? Süper Lig'de bundan 5 yıl önce 5 İstanbul takımı vardı. Bu kademeli olarak yani 6'ya, 7'ye, 8'e çıktı. Bu sezon 8 takım vardı yani. 20 takımı, 8'i İstanbul takımıydı. Pendikspor gibi bir kulüp Antep'i veya işte Malatya'yı, Denizli'yi falan sollayıp geçiyor. Yani nasıl oluyor bu iş? Yani iki tane sebebi var bunun. Birincisi, futbolcular gidip de işte Denizli'de oynamak yerine burada göz önünde İstanbul'da oynamayı, burada yaşamayı tercih ediyorlar. Çünkü evet, diğer şehirler para kazanan futbolcu için yeterince sosyal imkan sağlayamıyor. Birincisi bu. Birisi bu yani. İkincisi de o futbolcuyu Pendik Belediyesi finanse edebiliyor. İstanbul'daki küçük ilçe belediyeleri Anadolu'daki Kayseri'deki büyük tüccardan daha yüksek ekonomik potansiyele sahip yani. Sadece Anadolu'nun çöküşünden söz etmiyoruz. Aynı zamanda kamunun ekonomik potansiyelinin özel sektörün ekonomik potansiyelinin aleyhine gelişmesinin de bir göstergesi var ortada yani.
Bu
Ve bütün bunlar
bir de şöyle de bakılabilir mi? Klasik bizim gelir getiren alanlar artık eski performansını gösteremiyor. İşte tekstil, mermer, işte araba, otomobil üretimi, işte kablo gibi bir takım küçük şey üretimler. Bunlar eskisi gibi para kazanmıyorlar belli ki. Parayı kazanan yeni sektörler ortaya çıktı. Belki bu da işte teknolojinin gelişmiş olması, işte giderek daha dijitalleşmenin de getirdiği bir dönüşümü de biz fark etmeden yaşıyor gibiyiz. Futbol üzerinden bunu görebiliyoruz galiba.
ay zaten o dönüşümü yaşıyoruz ve Anadolu buna adapte olamadı.
Evet.
Ya ben Bursa ile ilgili olarak, bak Bursa'nın işler kötüye gidiyor. Denizli'nin başına gelen Bursa'nın başına gelecek. Bütün bu özellikle elektrikli otomobil yaygınlaşacak olursa Bursa'daki otomotiv sanayi buna uyum sağlayamayacak falan dediğimde bana Bursalı iş adamları, yo biz uyum sağlarız, biz şimdi şöyle teknolojileri kullanıyoruz falan filan geyikleri anlattılar. Anlattıkları örnek olaylar sahiden göz kamaştırıcı. Ama o sektörlerin Bursa ölçeğinde, Bursa'nın eski rolü ölçeğinde bir şey yaratabilecek olduğunu zannetmiyorum. Aradan birileri çıkacak yani, hayatta kalacak ama çok büyük bir yıkım yaşanacak önümüzdeki dönemde. Bu anlamda Anadolu tamamen çaresiz yani. Ve bu dediğim gibi burada hani böyle bir de bize çok Anadolu'luk satan Erdoğan'ın döneminde oldu bütün bunlar. Anadolu'nun kan kaybı, adaptasyon kabiliyetini kaybetmesi iyiden iyiye filan. Ve bu anlamda bizim devletimiz bizim gibi seyrediyor yani. Bir stratejik plan yok ortada. İlber Ortaylı
Çok anlamış
geçen
gibi
hafta
de
sonu.
görünmüyor. Bırak stratejik planı, durumun böyle olduğunu anlamış ya da bundan çıkmak ister bir hali de yok.
Yani şimdi İlber Ortaylı geçen hafta sonu Bursa ile ilgili bir şey yazmış. Ben de Bursalı siyasetçilerle paylaştım. Yani evet ben işte yıllardır Bursalılara bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani İlber Ortaylı'nın anlattığında ve evet İlber Ortaylı her zamanki üslubuyla işte böyle devlete görevler yüklüyor filan falan. Üstten yani ben şimdi o kadar üstten konuşamam ama yani benim açımdan bu kritik bir problemdi ve seninle ta işte 5 yıl önce bundan önceki mahalli seçimden önce bu programları yapmaya başladığımızda ilk konuştuğumuz il il her birisinin haliydi. Ve ta o zaman konuşmuştuk yani. Yani Türkiye'nin şehirleri ölüyor ve bu yeni bir şey değil, yeni bir hadise değil. Sonuçta devletin bu anlamda bir hassasiyeti olmadığı seyrediyor oldu. Aslında yağmalıyor oldu yani devlet dediğim. Sonuçta siyasi iktidarın mevcut durumu yağmalıyor olduğunu en tipik göstergeleri yani bu şehirlerin halleri ve futbol kulüplerinin hali de şehirlerin halleri için en şık göstergelerden bir tanesi yani. O futbol kulüplerinin en tepedeki iki takımın bu kadar yüksek puan almasına sebep olacak kadar zayıflamış olması Türkiye için çok şey söylüyor bana kalırsa. Türkiye her şeyini İstanbul'a yığmış durumda. İşte ligdeki 20 takımın 8'inin İstanbul kulübü olması, bunların bir ihtimal 4'ünün ilk 5'e girecek olması falan gibi şeyler de bu anlamda bir gösterge. Bu arada Eyüpspor da çıktı. Bir
Evet.
de hani gerçi İstanbulspor düştü, bir ihtimal Pendik de düşecek falan ama yani sonuçta arkadan da durmadan geliyor yani.
Yani biraz daha bir yüklenseler aslında bir İstanbul Ligi olup çıkacak herhalde Türkiye Ligi.
Evet öyle görünüyor. Buradaki yağma şeyi şu yani. Sonuçta aslında bu durum Fenerbahçe ve Galatasaray için de iyi bir durum değil. Beşiktaş için de iyi bir durum değil. Yani bu kadar yüksek puan yüzdesine ulaşabiliyor olmaları onlar için de iyi bir şey değil. Doğru düz bir rekabet ortamı yok ortada ve sonrasında da işte gidip dandik dundik takımlara Avrupa'da boyun eğip geliyor Türk takımları yani. Ayrıca da zaten genel olarak futbolun izlenirliği ve işte gelir kaynakları da azalıyor. Ama kimse orta vadeli veya uzun vadeli, bırak uzun vadeli, orta vadeli düşünmediği için herkes var olanı yağmalama peşinde olduğu için bu hallere düştük yani. Futbol bu anlamda çok hoş bir gösterge. Şimdi biz böyle futbol konuştuğumuz zaman gençken işte hemen hatırlarsın Marx'ın din afyondur
Evet.
mottosundan mülhem futbol afyondur geyikleri dolanırdı. Yani evet din afyondur Marx'ın işaret ettiği gibi ağrısı olan kesimler için o ağrı kesici fonksiyonunu üstlenir yani. Futbolda afyondur. Evet işte Amed Sportif'ten gördüğümüz gibi ağrısı olanların ağrısını dindirmek için işe yarıyor. Sen bundan sonrasını doğru düz yönet. O ağrıyı ortadan kaldır. Yani ağrı hissediliyor iken bir şey yapamazsın yani. Bu ağrıyı dindirmek için yapılması gerekenleri yani kalıcı olarak dindirmek için yapılması gerekenleri önce bir afyonla uyuşturman gerekiyor bünyeyi ki o yapılacak olanları yap yani işte futbol afyonsa afyon işte bu fonksiyonu üstleniyor ve bize yani o Rexham örneği de işte bunu çok güzel gösteriyor yani bize Türkiye'nin fotoğrafını çekmek için de ciddi bir röntgen cihazı vazifesi de görüyor futbol mevcut haliyle.
Şimdi futbol seyircisi de azalıyor galiba Türkiye'de çünkü zevk almıyor ve dışarıdaki futbolu daha çok izliyor televizyonlar üzerinden. Yurt dışındaki şampiyonaları ya da oradaki ligleri filan. Ama şimdi Ahmetspor'un bu hali sanki birinci ligde ya da daha aşağılarda seyirciyi yeniden tribüne çekebilecekmiş gibi bir izlenim de uyandırıyor.
Yani şimdi Ahmetspor'un durumu yani Ahmet Sportif'in seyircisini sahaya çekecek, televizyonun başına çekecek ama genel olarak bu futbol seyircisini yeniden geri döndürme potansiyeli taşıyor olduğunu zannetmiyorum. Yani Ahmet Sportif başka birilerine ilham verebilir mi? Zannetmiyorum. Eskişehirspor 67'de birinci lige çıktığında başka yerlere ilham verdi ve işte peşinden Bursaspor'u, Boluspor'u, Adanaspor'u, Trabzonspor'u ligde ciddi bir ağırlık, yani önce lige çıkıp sonra ligde ciddi bir ağırlık taşımaya başladılar. Orada o ilhamı veren Eskişehirspor'du. Ama şimdi çark tersine dönüyor. Yani şimdi dediğim gibi işin ekonomik boyutları da oyunun içine girdiği için ve de aslında genelde oyun hakça bir rekabet gibi görünmüyor olduğu için, yani Sivas'tan birileri biz 4 yıl 5 yıl üst üste Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettik, ha bundan daha çoğunu yapabiliriz hayali kurabilecek durumda değiller. Bundan işte tam olarak hatırlamıyorum 8-10 yıl önce Beşiktaş şampiyon yapmak için bir takım katakülleler dönüyor. Daha doğrusu Sivas şampiyon yapmamak için. O şampiyonluk şansını kaybetti. Oradan itibaren Sivasspor hayatta kalma mücadelesi veren bir kurum. Yeni hayaller kurabilecek durumda değil yani. İşte bunun en son misali Adana Demirspor'du. Lige çıktı çok uzun bir aradan sonra ve sahiden de çok köklü bir kurum olarak seyircisini aşağılarda mücadele ediyor olduğu halde arkasında tutmuş bir kulüp olarak Adana Demirspor çıktı. İkinci sezonunda ciddi bir performans sergiledi. İşte bu sezon yine nalları topluyor. Yani sezon başlarken tablo öyle değil. Devre arasında elindeki kadroyu dağıtmak zorunda kaldı. Çünkü
Ekonomi
finanse edemiyor.
demiyor. Şimdi bir bunu anlatınca benim aklıma şu geldi. Trabzonspor mesela yukarılarda gözüküyor ama o Trabzonspor'u sanıyorum şehir finanse etmiyor. İstanbul'daki Trabzonlular finanse ediyor. Muhtemelen
İstanbul'daki Trabzon.
Rize için de aynı şey geçerlidir. Diğer bazı iller için de geçerlidir aynısı.
Rize'nin durumu ayrı. Rize'nin arkasında Çaykur var. Trabzon'da yani Trabzon hikayesinde kesinlikle devletin finansmanı var yani.
Tabii.
Orada öyle Trabzonlu zenginler falan da finanse etmiyor yani Trabzonspor'u. Trabzonlu bakanlar, milletvekilleri devlet kaynaklarını seferber ediyorlar ve biz bunları görmüyoruz. Ama yani sonuçta bu tablo şuraya geliyor. Ha bizde bu Trabzonsporlu bakanlar gibi özneler var mı? Yok. O halde boş ver.
Yok.
Biz daha çoğunu hayal etmeyelim. Şimdi bu kurumlar yani Trabzonspor'un kollanması anlaşılır bir şey her şeye rağmen. Yani çünkü o işte bir kurum bir şeyler yapmış. Şimdi bu dönem geçici bir dönem ise bu dönemi atlatacak kadar ona destek olunması, hayatta kalması ve iddialı kalması genel olarak futbolun menfaati nedir diyebiliriz.
Evet.
Bu mentaliteyle yapıldığını zannetmiyorum ama biz buna bu manayı yükleyebiliriz. Şimdi neden kurumlar önemli? Bunun da çok şık bir örneğini yaşadık biz. Melih Gökçek Ankaragücü'nü ele geçirmeye çalıştı. Ankaragücü Melih Gökçek'i kimsenin karşı koyamadığı bir dönemde Ankaragücü karşı koydu. Direndi yani. Yani Melih Gökçek'in malı olmaya, Melih Gökçek'in kaynak aktarmasına itiraz etmezken Melih Gökçek'in malı olmaya, Melih Gökçek'in Ankaragücü üzerinden ekstra prim yapmasına mani oldu. Bak bu çok ciddi bir göstergedir yani. Ben Beşiktaşlıyım ve Ankaragücü, Bursaspor teknik olarak kendilerini Beşiktaş'ın düşman olarak konumladıkları için normal olarak Ankaragücü hakkında olumlu bir şey söylememem gerekiyor değil mi yani? Ama yani evet böyle bir bak o bir kurum ve başkasının yapamadığını yapabildi. Ne oldu? Melih Gökçek madem öyle ben de işte kendi kulübümü kurarım dedi. Ankara Büyükşehir Belediyespor'u kurdu. Sonra onu Ankaraspor yaptı. Sonra Osmanlıspor yaptı. Şimdi galiba yine Ankaraspor yaptı falan. Ama Ankaragücü'nü ikame edecek bir şey yapamadı orada. Olağanüstü finansal kaynak, olağanüstü yani medya kaynağı, medya desteği şunu bunu verdiği halde işte o kuruma haline gelemedi yani. Ama bu AKP'lilerin idrak edemediği şey bu. Yani bir şey yıkmak çok kolay. Ama sen bir Ankaragücü'nü bilmem kaç onlarca yılda olmuş olan bir Ankaragücü'nü yapamazsın.
Gençler Birliği de aynı şekilde. Gençler
Evet.
Birliği de aynı şey.
Bir Eskişehirspor'u, bir Adana Demirspor'u yapamazsın, bir Göztepe'yi yapamazsın. Yani sonuçta bu her şeyi mümkün olduğu zannı benim açımdan aydınlanma aklının bir çıktısıdır. Bunlar böyle aydınlanma aklıyla zehirlenmiş bir heyet. Dolayısıyla bunlara böyle hani uzun vadede, orta vadede bir şeyler falan anlatmanın yolu yok yani. Bunlar günlük yaşıyorlar, her şeyi yapabilecek olduğunu düşünüyorlar ve yapamıyorlar yani. Bu süreç içinde de Anadolu yani biz futbol üzerinden bunu konuşuyoruz. Ama sadece futbol üzerinden kan kaybetmiyor ki Anadolu. Her anlamda kan kaybediyor.
Ama
İktisadıyla,
futbol
sosyolojik.
üzerinden bunu anlatmak son derece çarpıcı. Pek çok geniş kitle bunu rahat bir şekilde görebilir. Çünkü futbol geniş kitleleri yakından ilgilendiren ve bu memnun olmadıkları bir tabloyla karşı karşıyalar şu anda.
Evet, sonuçta şimdi ama ne oldu? Dünya iyice küreselleşmiş olduğu için bizim gençliğimizde böyle bir şey mümkün değil. Yani biz işte o zamanki adı Süt Kupası'ydı. FA Cup'ın finalleri TRT'de yayınlanırdı. İşte yani İngiltere'de futbol adına ne oluyor? Olduğunu o kadar yılda 90 dakika uzarsa 120 dakika görüyor idik. Ya yani şimdi tablo öyle değil ki, şimdi adam açıyor Fenerbahçe Kasımpaşa maçını, bakıyor ki hakem maça bir müdahil, canı sıkılıyor, kanalı oynatıyor ve işte Liverpool West Ham maçı geliyor. Futbola benziyor oynanan şey. Yani sonuçta Liverpool'la West Ham arasında ciddi bir güç farkı var mı? Var. Finansal fark var mı? Var. Ama yani West Ham'ın Liverpool'u yenme ihtimali var. Futbol bu yüzden cazip yani. Sen şimdi sezonun ikinci yarısı başladığından bu yana bütün maçlarını kazanmış Galatasaray. Ya şimdi bu sahiden sportif olarak mümkün olsaydı bile futbola ilgiyi çürüten bir şey. Kaldı ki zaten sportif olarak mümkün değildi yani. Yani acayip skandal maçlar yaşadık. Bu sadece Galatasaray ile ilgili değil yani. Şimdi Galatasaraylılar yine celallenmesinler yani. Fenerbahçe'nin de öyle oldu. İşte Beşiktaş'ın da öyle oldu. Öyle oldu halde Beşiktaş nal topluyor. Şimdi Beşiktaş'ın son hafta maçı neydi? Yani maçı seyrediyorum. Yani görünüyor ki ya ulan bu sefer puan kaybetmesin Beşiktaş diye bayağı bir
Çaba harcamış.
kendisini görevli addediyor, şey kupa maçıydı, Fener maçından önce kupa maçıydı. Ankaragücü karşısında bayağı bir çaba harcadı yani hakem. Ama oradan bir tane kritik bir kararı Beşiktaş aleyhine veriyor. Vay, ondan sonra bütün medya o işte bu şurada penaltıydı lan, penaltıydı diyelim bir değildi vesaire. O ayrı yani, bütün maç boyunca Ankaragücü ataklarını daha başlamadan kesiyor hakem. Şu yani orada bir sarı kartı veriyor, burada benzerini vermiyor falan. Yani bunlar futboldan biraz anlayan herkes bunları görüyor. Şimdi Galatasaraylılar ondan sonra başlıyor. Şurada bir tane penaltı vardı da. Ya kardeşim tamam, ben maç başlarken daha zaten rakip takımın belini büküyor yani hakem.
Sahaya çıkmadan sonucu zaten herkesi kabul
Eğer
ettirmiş oluyor. Bu iyi bir şey değil.
sonuçta şimdi bu Galatasaray'ın da lehine değil. Tekrar söylüyorum. Çünkü bu durumda sayısız insan Galatasaray maçı seyredeceğini, Premier Lig seyrediyor, Alman Ligi seyrediyor. Çünkü futbol yapan sonucunun bilinmezliği ya. İyi kötü adaletli bir oyun olacak ki, ama biz zaten bunu kaybettik yani. Biz her şeyi tasarım. Bize şimdi Erdoğan satanlar, Erdoğan idolü halinde bizi Erdoğan pazarlayanlar, yani böyle işte her şeyi öngören ve işte yani Atatürk gibi her şeyi öngören işte orada bilmem neye karşı dedi. Yani biz, dünya böyle bir dünya değil yani. Hayat böyle bir hayat değil. Bize gerekli esnekliği sergileyebilecek, hayatın şartlarına uyum sağlayabilecek kurumlar ve tırnak içinde liderler lazım. İşte böyle bir şey yok ortada.
Bu seyircinin durumu nasıl? Azaldı mı stada gidip de maç izleyen seyirci?
Ya şöyle, zaten Türkiye'de uzun süredir seyirci sistematik olarak azalıyor idi. Pandemiyle birlikte iyice darbe yedi. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray maçları dolu. Kendi evlerindeki oynadıkları maçlar dolu. Çünkü yani bunların ikisinin şampiyonluk ihtimali var. Bunların ikisi için ağrı dindirilmiş yani, afyon verilmiş. Dolayısıyla bunlar hayal kurabiliyorlar. Ama Beşiktaş tribünleri de Trabzon tribünleri de dolmuyor yani. Çok uzun süredir. Yani adam parasını vermiş. Bir de yani parasını vermeyip gitmeyenleri geçtim. Kombinesini almış. Beşiktaş maçlarında şeyi görüyorsun yani, acayip bir boşluk var. Nerede var? Kombine, yüksek fiyatlı kombinlerin satıldığı yerde en çok. Parasını vermiş ama seyredilecek bir şey olmadığını bildiği için gitmiyor yani. Zahmet edip maça gitmiyor. Dolayısıyla şimdi her anlamda bir çürümüşlük var ve orada adamın birisi işte Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Skandal üstüne skandal çıkıyor. Adamı yerinden oynatamıyorsun. Bu işte yağma düzeni. Benim sözünü etmeye çalıştığım şey bu yani. Bu futbolu yaşatmak gibi bir, ya da işte Bursa'yı yaşatmak gibi, İzmir'i yaşatmak gibi bir strateji yok ortada. Ne var şimdi? Burada neyi yağmalayabiliriz? Tamam, onu yağmalayalım. Genel hikaye Türkiye genelinde bütün sektörlerde yaşıyor olan hikayenin en görünür olduğu yer futbol. Yani en kolay görünür olduğu yer futbol. Kimse hayal kuramıyor.
Bu durumda televizyondaki yayınlanmıyor izlenme oranları belki ama Muhtemelen yabancı futbol maçları daha çok izleniyor Türkiye'deki maçlardan.
Ya şuradan biliyoruz yani sonuçta ihaleye çıkıldığı zaman verilen fiyat
Evet.
bundan 10 yıl öncekine kıyasla çekirdek parası. Yani eğer çok seyrediliyor olsa, çok abone olsa pekala ihale fiyatları da ona göre yüksek olacak yani. O yüzden işte bu Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da aleyhine deyip duruyorum. Yani. Sonuçta eğer futbol futbola benzese Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kazandıkları para futboldan kazandıkları para 50-60 milyon dolar olacak. Naklen yayından 90 milyon dolar olacak. O zaman işte Dortmund'la rekabet edemeyecekse de işte Leipzig'le rekabet edebilecek kaynaklara sahip olacaklar. Ajax'la rekabet edebilecek kaynaklara sahip olacaklar. O zaman o kaynaklarla daha seyredilebilir bir şey ortaya çıkacak. Daha çok kişi seyredecek filan. Yani bu pozitif bir döngü halinde kendisini besleyecek. Şimdi tersine bir pozitif döngü halinde kendi kendisini öldürüyor. Bunun kimseye bir faydası yok. Ama işte maksat bugünü kurtarmak.
Peki
Bugünü kurtarmak olur.
spor dünyasında, medyasında ya da sporla ilgili olan kesimlerde bu konular tartışılıyor mu? Biz kaybediyoruz, yeniden ele almamız lazım, şöyle olması diye mevcut uygulamalara itiraz en azından var mı öyle bir tartışma?
Ya spor dünyası dediğin dünya nasıl bir dünya? İşte bir tarafında Erman Toroğlu, Ahmet Çakar gibi şovmenler var. Onların da derdi zaten bugünü kurtarmak. Bir tarafında işte Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç gibi birileri var. Onların da derdi bugünü kurtarmak. Dolayısıyla okuyucunun duymak istediğini, okumak istediğini, yani kendi gördüklerini değil, okuyucuya maç seyrederken şimdi Fenerbahçe taraftarı beni okuyacak yarın. Ben Gürcan Bilgiç'im. Fenerbahçe taraftarı beni okuyacak. Ne okursa memnun olacak. Buna bakıyor. Maça bakmıyor ki. Kurumsal olarak federasyon ve hakemler vesaire falan falan da bu durumda olunca ortaya herkesin bugünü kurtarmak için bir şey yaptığı bir tantana çıkıyor. Normal olarak bu çürümüşlük içinde sistemin kendi içinden bir hayatiyet sergilemesine imkan yok. Burada Futbol Federasyonu'nun üzerine düşen bir görev var yani. Ahmet Sportif için de Ahmet Sportif'in bir nasıl diyeyim Türkiye'ye bir değer yaratabilmesi için de şimdi Futbol Federasyonu'nun bir pozisyon alması gerekiyor. Yani önce bir kuralların herkes tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Sen şimdi orada diyorsun ki Futbol Federasyonu olarak harcama limitleri şunlar. Tamam peki Galatasaray'ın harcama limiti işte geçen sene kazandıkları eksi harcadıkları şu tamam buna göre bu kadar harcama limiti var diyorsun. Sonra adam gidiyor işte Paris Saint-Germain'de 10 milyon dolar yıllıkla çalışan adamı 1 milyon doları çalıştırıyorum diyor. Ya ama olur mu dendiğinde canım onun sponsoru var deniyor. Peki sponsor kim dediğinde ya o ismin açıklanmasını istemiyor diyor. Yani bunu Bursaspor yapsa Futbol Federasyonu Bursaspor tepesine biner bindi. Kayserispor'un tepesine bindi işte puan sildi. Ama Galatasaray'dan puan silmeye cesaret etme şansı yok. Beşiktaş'tan puan silmeye cesaret edemez yani. Dolayısıyla da kurallar herkes için çalışmıyor ve oyun o kural koyan böyle davranınca herkes tamam bu zaten ölüyor. Bugünü nasıl kurtaracağım diye bakıyor şimdi. Ahmet Çakar gibi soytarılar çıkıyorlar. Yani Rasim Ozan Kütahyalı gibi adamlar. Sinan Engin gibi adamlar. Soytarılık yapıyorlar. Yani kimse futbolla falan alakalı bir şey yapmıyor ki.
Yani ben izlemiyorum futbolu, bilmiyordum. Siyasetten daha berbat bir halde futbolun durumu, ekonomiden daha berbat bir
Aynı. Hepsi aynı.
halde.
Sonuçta hepsi çökmüş durumdalar. Medya yani senin bildiğin en iyi bir sektör olarak medya ne haldeyse futbol o halde, siyaset o halde, ekonomi o halde. Yani bu şimdi sen kendi kafandan şunu kur bakalım. Medya kendi içinden kendi dinamikleriyle kendisini kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Çünkü tablo şöyle. Sen iyi bir gazete yaptın. Türk Hava Yolları senin iyi bir gazete yapman karşılığında elde ettiğin tiraj için uygun reklamı sana vermeyecek. Gidecek yeni şafağa verecek yani. Değil mi? Yani şimdi dolayısıyla sen o iyi gazeteyi yaşatamayacaksın. Reklam veren, en büyük reklam veren devlet. Demin güme gitti söyleyeyim. Yani aslında şimdi tablo millet adına, Anadolu adına iktidara gelmiş olan heyet bizi şu anda ekonomide temel belirleyicinin kamu olduğu, devlet ve belediyeler olduğu ve Anadolu'nun çözüldüğü bir hale getirdi. Ve siyaset bunun üzerinden bir şey üretmiyor yani. Ya siyaset Bursa'ya gidip bak kardeşim siz Bursa'sınız ve aslında hakkınız bundan çok daha fazlasıydı ama İstanbul sizin hakkınıza tecavüz ediyor demiyor. Bütün oyun sabit kalmak kaydıyla Bursa'ya işte Afyon teklif ediyor. Yani reçeteyi Afyon yazıyor yani.
Oysa İstanbul dükalığına karşıyız, ona itiraz ediyoruz sesleriyle geldi AK Parti iktidara.
Evet, sonuçta İstanbul hiç olmadığı kadar dominant oldu. Kavala Mehmet Ali Mısır'dan çıkıp Suriye'yi geçip Konya'ya kadar geldiğinde işte ancak Rusları yardıma çağırıp da İstanbul Kavala'yı durdurabildiğinde ondan uzun yıllar sonra yanlış hatırlamıyorsam bir Yunan tarihçi bu durumu analiz ederken İstanbul Anadolu'yu o kadar boşlamıştı ki Kavalalı bırak herhangi bir direnci destek görerek Konya'ya kadar geldi diye tahlil etmişti mevzuyu. Evet öyleydi yani. İstanbul Anadolu'yu terk etmişti. Yani sadece tepesine binip vergisini alıyordu. Şimdi tablo ondan daha farklı değil yani. Anadolu'yu terk etmiş durumda Türkiye Cumhuriyeti. Sonra işte ama canım zaten de Anadolu irfanı dediğiniz ne ki filan falanlar deniyor. O Anadolu çok uzun süre dünyayı sırtta taşımış bir irfan sahibi yani. Ama boşalıyor. Bir iddiası olan, bir hayali olan kim varsa Sivas'tan çıkmak zorunda yani. Var mı Sivas'ta yapabileceği bir şey? Burdur'da yapabileceği bir şey var mı yani? Aydın'da yapabileceği bir şey var mı yani?
Küçük yerler aklın mezarlığıdır deyip buradan çıkın diyorlar. Bir şey yapacak olanları.
Ya mecbursun ya ben bu sosyolojik olayların tamamında olayı hep hayal kurma kabiliyetiyle açıklarım. Demin de hani benzer şekilde açıkladım. Sonuçta Sivasspor hayal kuramıyor ise, ben şampiyon olabilirim. Hayali kuramıyor ise futbol ölmüştür. Benzer şekilde Denizli'deki bir gazeteci, ben burada da gazetecilik yaparak bir işe yarayabilirim, kendimi gerçekleştirebilirim diye hayal kuramıyor ise medya ölmüştür, Denizli ölmüştür. Tablo böyle bir şey yani. İstanbul'da hayal kurmanın da bir manası kalmamış durumda zaten. Sen buraya bir hayalle buraya geliyorsun, gelen buraya geliyor da sonuçta o hayali gerçekleştirme imkanları da ortadan kalktı. Ve Türkiye hayalsiz, yağmacı bir. Şimdi buradan böyle zaten Türk kültürü yok öyle Türk kültürü, mülk kültürü. Yani biz pekala Bursa'da adamın birisi işte etrafa şan olacak tiyatrolar kurabiliyordu. İşte İzmir'de aleme şan olabilecek hem sanatsal hem ticari etkinlikler yapılabiliyordu. Pekala yani kimse de bir şey yağmalama derdinde değil. Yani İzmir fuarı var iken İzmirliler İzmir fuarını yağmalamaya onu hayatta tutmak, zenginleştirmek için üstlerine düşeni yapıyorlardı yani. Ve başka yerlere bu anlamda ilham oluyordu İzmir. Yani Bursa'ya da işte bilmem nereye de fuar yapmak fikrine ilham oluyordu yani. E sen şimdi her şeyi İstanbul'a yığdın. Geriye bir şey kalmayınca kaçınılmaz olarak bir yağma ekonomisi doğdu. Bunun kültürle falan bir alakası yok yani. Bu demeye çalışıyorum.
Bakalım işte yani Ahmet Spor'un gelişi, Göztepe'nin çıkışı bize bir ümit olsun isteriz. CHP'de birinci parti çıkmış iken bazı şeyler değişebilir. Ümidini hiç olmazsa hayalini kurabilelim.
Kuralım yani sonuçta hafta sonunda konuştuk yani ben dünyada her şeyin çok hızlı bir şekilde alt üst oluyor olduğu bir dönemde yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. Geçen haftaki olup bitenlerle bir şeyler çok daha fazla hızlanacağından ürktüm. Zaten teknolojik olarak tablo öyle. Siyasi olarak da böyle bir yere doğru gidiyor olduğumuzu hissediyorum. Yani hızlı bir türbülansın içindeyiz. Ama burada şimdi birileri yaratıcı bir şeyler sergileyecek olurlarsa ve başkalarına ilham olacak işler üretecek olurlarsa evet yani belki ileriye ümitle bakabiliriz. Ama ben Türkiye'den böyle bir şey çıkacağını görmüyorum.
Evet, burada bitirelim mi? Başka bir şey daha ilave edeceğimiz var mı?
Yani Türkiye'de ümit var olan biricik sektör vardı yani şey göründüğü kadarıyla dizi sektörü. Yani o da böyle kendi klişelerini üretip formüllerini üretip yani formül olmadan elde edilmiş olan başarıları tekrarlayarak hayatta kalmak gibi bir şeye girdi. Aslında bu anlamda Türkiye'de sahiden sayısız hikaye var. Yani sadece İzmir'in çöküşü üzerinden birçok belgesel ve dizi üretilebilir. Yani ille her şeyi İstanbul'a yığmanın bir manası yok. Git İzmir'de İzmir hikayesi anlat. Yani İzmirli bir ailenin söz temsili, zaman içinde erimesini, çöküşünü anlat yani. Bursa'nın halini anlat yani. Ama böyle işte beyzadeler, hanımefendiler İstanbul'dan dışarı çıkamıyorlar. Yani orada da aynı
bir şey var.
kabızlık. Böyle işte bir dizi başarı sağlıyor. Ha şimdi bunun üzerinden işte başörtülü laik gerginliği tamam bu satıyor falan. Yani böyle bir ucuzculuk. Yani insan kaynağı ise insan kaynağı işte. İlgi ise ilgi falan. Ben bir ara böyle bir ümitlenmiştim. Bir işte Eşkıya, Hacivat Karagöz'ü kim öldürdü falan böyle 3-4 tane film aynı anda Eskişehir'de işte bir AVM'nin sinema salonlarında 5 salon mu ne var? Dördünde yerli film oynuyor. Aa ulan galiba işte o İstanbul kanatlarımın altında falan. Aa Türkiye'de işte bak Türkiye anlatmak, Türkiye'yi anlatmak para kazandırıyor bunu idrak ettiler. Bak buradan bir şey çıkacak diye hayal ettim. Yani hemen böyle işte dandik dundik bir şeylere üstüne şey o gösterişli Süleyman dizisi Muhteşem Yüzyıl çıktı filan. Ya yani onu heder ettik. Halbuki böyle anlatılacak sayısız hikaye var memlekette ve evet memleketin insanı bunları satın alıyor kardeşim bak görüyorsunuz yani. Ya biraz yaratıcılık biraz acı çekin ya yani gidin bir dönem işte Güneydoğu'da Kürt aşiretinin zengin oğluyla işte okumuş bilmem ne kızı filan geyikleriyle İstanbul'un dışına çıkmışlardı. Şimdi tekrar geri döndüler. Yani Karadeniz'de, Adana'da sayısız hikaye var ya.
Umarım
Memleket hikaye.
Ahmet Spor geri döndürecek, Anadolu'ya bakacağız herhalde.
Umarım.
Diyelim, bitirelim istersen.
Hay hay.
Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Ahmet Spor'a başarılar diliyoruz, Göztepe'ye de. Gene de ümitli olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.